Sayfa 37. Ayrım 7. Türkiye Büyükelçiliği'nin Watkovski çıkmazındaki binasında Yıldırım öğle uçağıyla gelecek kuryeyi bekliyordu. Sonunda beklemekten usanıp ayağa kalktı, sinirli adımlarla odayı enlemesine geçerek ince uzun pencerenin önüne geldi. Elçiliğin geniş bahçesini kaplayan kar yığınları gitgide koyulaşıyor, şiddetini artıran rüzgar, yaşlı kayın ağacının pencereye kadar ulaşan eğri büğrü dallarını taş duvarlara sürtüp duruyordu. Düşünceli gözlerle bir süre daha ıssız bahçeyi seyreden Yıldırım, sonunda bundan da sıkılarak yeniden masasına döndü. Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağı yine rötar yapmıştı anlaşılan. Türkiye'den beklediği yanıtın bu gece gelmesi gerekiyordu. Vakit geçirilmeden bu operasyona son vermeliydi. Teşkilata gönderdiği mesajda bunu belirtmişti. Bakışları Sümi'nin üstünde duran gözcünün şifreli raporuna takıldı. İçerideki adamlarına gözcü adını vermişlerdi. Raporu bu öğlenden sonra Gurgino'daki oyuncak mağazasının tuvaletinden almıştı. Aptallığa yaklaşan bir iyimserlik havası vardı yazılanlarda. Kolektiftekilerin gerçek kimliğini çıkarmaya çalışıyorum diyordu gözcü raporda. Yakında önemli bilgiler edineceğimi sanıyorum. Bu arada kolektiften birinin ondan kuşkulandığını ama bunu çok ciddiye almadığını, sorunu tek başına çözebileceğini belirtiyordu. Yıldırım sıkıntıyla başını salladı. Acemi çocuk diye söylendi. Kimlerle dans ettiğinin farkında değil. Bugünkünü saymazsak, gözcüyle Moskova'ya geldiğinden bu yana iki kez bağlantı kurmuşlardı. İlki Tretyakov Sanat Galerisi'nde, ikincisi ise Bolşoy Tiyatrosu'nda. Tretyakov Sanat Galerisi'ndeki şifreli mesaj alışverişi yapılmış, Bolşoy'da ise kısa süreliğine de olsa yüz yüze görüşmüşlerdi. Teşkilatın talimatları gözcüye iletilmiş, karşılığında da TKP kolektifi hakkında özet bilgiler içeren şifreli iki rapor alınmıştı. Ancak bu raporlar oldukça yetersizdi. Türk komünistlerinin çoğunun gerçek kimliğini bilmiyordu gözcü. Kimliğinden emin olduğu yalnızca iki kişi vardı. Onları da çok önceden teşkilata bildirmişti zaten. Daha ayrıntılı bilgiler vereceğini yazıyordu. Ama son raporda yeni bilgi yoktu. Böyle olacağını daha önceden kestirmişti Yıldırım. Bu nedenle de bir hafta sonra yüz yüze görüşme mesajı bırakmıştı. Mesajı bırakmasının bir başka nedeni de Moskova'yı yeterince tanımayan gözcünün bulunduğu sakıncalı bağlantı yerlerinden kurtulmaktı. Üçüncü bağlantı için hiç olmayacak bir yeri. Kurkino'daki oyuncak mağazasının tuvaletini seçmişti gözcü. Klozetin arkasındaki çinilerden birinin sökülmüş olduğunu, oraya rahatlıkla not konulabileceğini yazmıştı son mesajında. Kurkino son derece talihsiz bir seçimdi. Ama Moskova'yı bilmeyen, üstelik her istediğinde okuldan dışarı çıkamayan gözcünün bu seçimine uymaktan başka çaresi yoktu Yıldırım'ın. Bağlantı noktasına giderken her zamankinden daha dikkatliydi. Elçilikten öğlenden sonra çıkmış, evine gitmişti. Onu izliyorlarsa bugünkü mesaisinin bittiği görünümünü vermek istiyordu. Evinde bir saat kadar oyalandıktan sonra giysilerini değiştirip çıkmış, önce bir taksiye, ardından metroya binmiş, sonra yeniden bir taksiye atlayarak Kurkino'ya gelmişti. Bu hareketli yolculuk sırasında gözü hep arkada olmuş, peşinde gölge var mı, yok mu diye çok dikkat etmişti. Oyuncak mağazasının tuvaletinden gözcünün şifreli mesajını almış, yeni görüşme yerini bildiren aynı şifreyle çözülecek bir not bırakmıştı. Oyuncak mağazasından küçük bez bir tavşan alarak çıkmış, taksi beklerken köşedeki bir kamyonet dikkatini çekmişti. İlgisiz görünmüş ama taksiye bindikten sonra arkasını kontrol etmeyi unutmamıştı. Bir ara yine görür gibi olmuştu kamyoneti ama emin olamamıştı. Önlem olsun diye metroya gitmemiş, ara sokaklardan birinde inerek yürümüştü. Sokak ıssızdı. Ne bir araç geçmişti ne de bir insan. Temiz olduğunu anlayınca yeniden caddeye çıkıp bir taksiye atlamış, ilk metro istasyonunda inmişti. Bu arada sık sık arkasını kontrol etmiş, izlendiğini gösterir bir işarete rastlamamıştı. Ama içi hiç rahat değildi. Yaptıkları iş çok tehlikeliydi. Bugün değilse bile birkaç görüşme sonra KGB bu işin kokusunu alacaktı. Yıldırım'a göre bu kaçınılmazdı. Gözcüyle ilişki kurmuş olmaları bile çılgınlıktı. Gözcü, uzun erimli amaçlar için sızdırılmıştı partiye. TKP'yi dış düşmanın iç uzantısı olarak gören Milli İstihbarat Teşkilatı, Gözcü'nün örgüt içinde yükselmesini, etkili bir yönetici olmasını hedefliyordu. Böylece gizliliği bir efsane haline getirilmiş bu 60 küsur yıllık partinin yöneticileri açığa çıkarılacak, çalışmaları kontrol altına alınmış olacaktı. Ama işler umulduğu gibi gitmedi. 12 Eylül darbesiyle yönetime el koyan askerler, uzun erimli amaçlar yerine günlük başarılara ihtiyaç duymaya başladılar. 5 yıldır aralıksız sürdürülen operasyonlarda tutuklanan binlerce yandaşına rağmen örgütlerinin önemli bir bölümünü korumayı başaran parti çalışmalarını sürdürerek gerek yaptığı radyo yayınıyla gerek büyük kentlerde gizlice dağıttığı bildiriler, fabrika girişlerine, okul önlerine astığı afişlerle halkı askeri yönetime karşı direnmeye çağırıyordu. Bu çalışmalar halkın çoğunluğunun dikkatini çekmese de generalleri rahatsız etmişti. Partinin çökertilmesi, kadrolarının tutuklanması için yalnızca siyasi polis değil, TKP'nin Sovyetler Birliği ile bağlantısı da göz önüne alınarak MIT'te alarma geçirilmiş, kısa sürede bu örgütlerinin dağıtılması istenmişti. Askerlerin atamalarıyla yönetilen MIT, generallerin bu istemini gerçekleştirmek için teşkilatın elindeki tüm olanakları gözden geçirerek büyük bir operasyon başlatmayı planladı. Operasyonun baş oyuncusu ise yıllar önce partiye sızdırılan gözcü olacaktı. Bu karar MIT'in ilgili birimlerinde görüş ayrılığına yol açtı. Deneyimli istihbaratçıların çoğu operasyona karşı çıktılar. Gözcünün kalıcı amaçlar için TKP'ye sızdırıldığını, yakın bir gelecekte önemli bir yönetici olacağını, böylece hem bu partinin çalışmalarının kontrol altına alınabileceğini, hem de uluslararası komünist hareketin işleyişini, çalışma tarzını içeriden tanıma olanağı elde edeceklerini, böylesi bir olanağı günlük politik çıkarlar için feda etmenin yanlış olduğunu söylediler. Tutuklamalar ne kadar geniş kapsamlı olursa olsun, geniş bir ilişki ağı bulunan TKP'yi Sovyetlerin desteği göz önüne alındığında tümüyle çökertmek olanaklı değildi. Gözcüyü partiye sızdıran ekip bu görüşlerini MIT'i yöneten Memduh Paşa'ya anlattılar. Deneyimli istihbaratçıları dinleyen Paşa ikna olmaya yaklaşmıştı. MGK'ya sunulmak üzere bir rapor yazılmasını istedi. Oturup olayı tüm ayrıntılarıyla gözler önüne seren bir rapor yazıldı. Generaller raporu ilgiyle okudular. İstihbaratçıların ince düşüncelerine saygı duydular. Becerilerini takdir ettiler. Ama operasyondan da vazgeçmediler. Yalnızca kolay yetiştirilemeyecek bir eleman olan gözcünün açığa çıkmaması için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmaması gerektiğini belirttiler. Gözcü projesini yaratanlar tam anlamıyla şoka uğramışlardı. Ama ellerinden de bir şey gelmiyordu. Demir, demiri keserdi. Böylece projeye içerik değiştirdi. Gözcü, yakın bir gelecekte partiye ağır bir darbe vurma, örgütleri çökertme amaçlı bir operasyon için çalışmaya başladı. Ama o sırada Gözcü partiden birinin kendisinden kuşkulanmaya başladığını bildirdi. Kuşkucu kişiyi etkisiz hale getirmek için küçük bir operasyon yapıldı. 53 kişilik bir militan topluluğu ele geçirildi. Kuşkucu artık gözcüye zarar veremezdi. Tutuklamaların gerçek amacını bilmeyen sıkı yönetim komutanlığı, emniyeti ve MIT'i kutladı. MIT'teki uzmanlar çok iyi biliyorlardı ki TKP'nin bu tutuklanan grup gibi onlarca örgütü vardı. Ama ülkeyi yöneten generaller açıklama değil, tutuklama istiyorlardı. Olabildiğince çok ve çabuk tutuklama. Bu da gözcünün fazla mesai yapması demekti. Tam bu noktada beklenmedik bir gelişme oldu. Parti gözcüyü Moskova'ya eğitime gönderme kararı aldı. İstihbaratçılar bu durumu temkinli karşıladılar. Yoksa gözcü deşifre mi olmuştu? Parti onu Moskova'ya götürerek etkisiz hale mi getirmeyi amaçlıyordu? İstihbaratçılar kara kara bunları düşünürken durumu öğrenen generaller bu gelişmeye sevindiler. Aradıkları fırsat ayaklarına gelmişti. Böylece TKP'nin yurt dışı bağlantısı açığa çıkarılacak, vatan hainleri suçüstü yakalanacaktı. Ama yanlış hesap Bağdat'tan olmasa bile Moskova'dan dönecek. Yıldırım'ın korktuğu olay eninde sonunda gerçekleşecekti. Kötü sonu engellemek için kurnazlık yapmaya karar verdi Yıldırım. Gözcü'nün mesajını aldıktan sonra Türkiye'ye şifreli bir rapor yazarak izlendiğini, adamlarının deşifre edilmiş olabileceğini bildirdi. Operasyonu burada keserek Gözcü'yü korumak olanaklıydı. Böylece hem Gözcü'yü hem de kendini kurtarabilirdi. Ama yolladığı rapora bir türlü yanıt verilmiyordu. Bütün umudu bu öğlenden sonra gelmesi beklenen diplomatik kuryedeydi. Yıldırım bunları düşünürken kapı açıldı. Elinde sarı bir zarfla Büyükelçilik'te katip olarak çalışan MIT'in Acar elemanlarından Ali içeri girdi. Kurye geldi amirim. Sanırım beklediğiniz haber bunun içinde. Yıldırım Ali'nin uzattığı zarfı aldı. Aceleyle açarak masaya yürüdü. Şifresini artık ezbere bildiği satırları ağır ağır yutarcasına okudu. Yeniden okudu, yeniden okudu. Sonra kağıdı masanın üzerine fırlattı. "Kötü bir haber mi amirim?" diye sordu Ali. "Önemli değil. Böyle olacağını biliyordum," dedi Yıldırım. Ama suratından düşen bin parçaydı. "Üzüldüm," dedi Ali. "Yapabileceğim bir şey varsa..." "Sağ olasın," dedi Yıldırım, dalgın bir sesle. Sonra bakışlarını genç meslektaşına çevirerek ekledi. "Sen de git yat artık. Vakit geç oldu." "İyi geceler," diyerek saygılı bir tavırla çıktı kapıdan Ali. O çıkar çıkmaz sağ elini yumruk yapıp öfkeyle sol avucuna vurarak söylendi. "Bizi harcayacak bunlar. Göz göre göre yakacaklar bizi." Teşkilatta arasının iyi olmadığı askerlerle anlaşamadığı sivil meslektaşları geldi gözlerinin önüne. Nasıl da sevinecekler bu işe. Belki de özellikle bu görevi verdiler bana. Teşkilattan ayağımı kaydırmak için. Yıldırım MIT'te reform yapılmasını istiyordu. Bu düşünceleri teşkilatta her zaman güçlü olan askerlerin kulağına da gitmiş. Birkaç kez usulünce uyarmışlardı onu. Başına bir iş gelse zil takıp oynayacaklarından kuşkusu yoktu. Duvardaki ahşap saatin gonguyla sıyrıldı düşüncelerinden. Gözleri ikinci gongunu vuran duvardaki antika saate kaydı. Akreple yelkovan birbirine epeyce yaklaşmışlardı. Bir süre ne yapacağını bilemeden masasının yanında dikildi. Kendini çok yorgun hissediyordu. Düşüncelerini toparlaması için iyi bir uykuya ihtiyacı vardı. Masanın üzerinde duran evrak çantasını alıp kapıya yöneldiğinde antika saatin gongu 11. kez vurmaya hazırlanıyordu.